Ayrım 22, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 243. Meryem bu kez telefonu gerçekten düşürdü elinden ama ayrımına bile varmadı. Bir düşte yürürcesine geldi şimdi korkunç bir biçimde horlayan peygamberin karşısına dikildi. Allah'ım başıma bunlar da mı gelecekti diye mırıldandı. Çocukluğunda anasının tanrı, peygamberler cennet cehennem konusunda anlattıklarını anımsıyor, anımsadıkça tüyleri ürperiyordu. Nasıl olsa kötü yoldaydı. Kaç aydır neredeyse her gece günah işliyordu, biliyordu. Ancak bunu yoksulluktan kurtulmak için geçici olarak yaptığına göre er geç bağışlanacaktı günahı. Ama koskoca bir peygamberi uykusunda günaha soktuktan sonra cennetin kapılarını kendi eliyle kapattığı kesindi. Gözleri yaşardı. Ne kara yazılı başım varmış diye söylendi. Yaşlı adamı uyandırıp ayaklarına kapanmayı düşündü. Bağışlar mıydı? Belki de çok iyi, çok yumuşak bir peygambere benziyordu. Günahının somut simgesi olarak çırılçıplak peygamberin başucuna dikildi. Uyandırmak üzere elini alnına koydu ama alnı ateş gibi yanıyordu. Uyandırmaktan vazgeçti. Nasıl olsa Tanrı'nın yukarıdan gördüğünü peygamberi de değiştiremezdi. Ocağın yıkılsın Maruf Bey diye söylendi. Sonra pencereden gelen solgun ışıkta peygamberin yüzüne dikti gözlerini. En büyük suçun kendinde olduğunu düşündü. Anlaması gerekirdi. Şu nurlu yüzden, şu sakaldan anlaması gerekirdi. Şu yüzün, şu ellerin, şu bedenin güzelliğinden ve büyüklüğünden anlaması gerekirdi. Bunlardan da anlamadıysa, bu adamın bu yaşında uykuda bile olmayacak gibi güçlü olmasından, bu geceye değin koynuna giren erkekler yalnızca içini bulandırmışken, onun koynunda benzersiz bir haz duymasından anlaması gerekirdi. Mübarek adam diye mırıldandı. Sonra hiç düşünmeden eğilip usulca yüzünü öptü. Peygamberin bu dokunuşun etkisiyle kımıldadığını gördü. Sabah olur olmaz diye mırıldandığını duydu. Mübarek adam sanki çoktan sabah olmamış gibi dedi içinden. Bir derdi olmalı, büyük bir derdi olmalı, büyük başın derdi büyük olur. Kendi derdi de onunkinden aşağı kalmazdı doğrusu. Şimdi dudaklarını yüzüne dokundurduktan sonra onunla sevişmekten aldığı tat yeniden yankılanıyordu bedeninde. Daha da kötüsü artık her şeyi bilmekle birlikte bu tadı anımsamaktan haz duyuyordu. Efendimizin yukarıdan gene yapar mısın diye sorması durumunda bile hayır diye kestirip atabileceğini sanmıyordu. Ama biraz düşününce bunun pek de kötü bir belirti olmadığını düşlemeye başladı. Bu işten böylesine bir haz duyduğuna, daha da önemlisi özellikle sonlara doğru peygamberin kendisi de edimine oldukça etkin bir biçimde katıldığına göre bu yaptığı çok da kötü bir şey değildi belki. En azından bağışlanabilecek bir şeydi. Peygamberi günahkarlar arasına sokmak istemiyorsa Tanrı bu günahını bağışlamak zorundaydı. Sonra yavaş yavaş düşle düşünce arasında biraz da bedeninde hep yankılanmakta olan tadın verdiği esinle hem bu tadı sürdürmenin hem günahını bağışlatmanın yolunu bulur gibi oldu. Onun karısı, onun dünya ahiret kölesi olabilir, böylece cennete daha yeryüzünde kavuşabilirdi. Onun kölesi, cariyesi olarak bütün günahlarından arınabilirdi. Kim bilir, belki de şimdiden arınmıştı. Başka türlü olsa onunla sevişmekten böylesine tad alabilir miydi? Rahat bir soluk aldı. Bu sırada peygamber boğazlanıyormuş gibi horlamaya başladı. Gene, Meryem ölüyor mu yoksa diye düşündü. Korkuyla üzerine eğildi. Kelime-i şehadet getirdi. Üç elham okuyup yüzüne üfledi. Peygamber başını oynattı. Horlaması da hafifledi. Mübarek adam, elhamı anında duydu dedi kendi kendine. Peygamberin sağlığını güvenceye almak için yeni bir duaya girişti. Peygamber hırıltılı ama neredeyse kesintisiz bir sayıklamayla karşılık verdi buna. Meryem onun bir şeyler anlatmak istediğini sanarak kulağını dudaklarına yaklaştırdı. İkide bir yinelenen Feride ve Nazım adlarından başka hiçbir şey seçemedi sayıklamada. Biçare adam oğluyla kızını istiyor besbelli. Onları göremeden giderse çok yazık olur diye söylendi. Ama peygamberin karısı olmayı düşlediği andan beri iyimserliği daha ağır basıyordu. Bir iyimserlik atılımı için de Maruf Bey'in yatağından çıkıp kendi yatağına dönmeden önce söylemeyi hiç unutmadığı sözü anımsadı. ''Ulan Meryem, sen ölüyü bile diriltirsin. Senin yerin cennet.'' Bu sözün eseniyle yatağa girdi. Peygamberin dönüşsüz çizginin ötesine geçmesini önlemek istercesine arkasından sımsıkı sarıldı ona. Bir elini tam yüreğinin vurduğu yere bastırdı. Yüreği böyle avcunun içindeyken durmasına olanak bulunmadığını düşünerek avundu. Bu güven içinde çok geçmeden kendisi de uyudu. Sonra uykusunda bir kapının inatla vurulup durduğunu, tanımadığı bir sesin ikide bir ''Meryem abla, Meryem abla'' diye yinelendiğini duydu. Yavaş yavaş gözlerini açtı. Ses gene yinelenince usulca kalktı. Pembe sabahlığını giydi, kapıyı açtı. Kara giysili, pos bıyıklı bir genç adam yüzünde alaylı bir gülümsemeyle ''Bu ne uyku Meryem abla?'' dedi. Meryem içgüdüyle sabahlığının önünü kapattı. ''Peki ne olmuş?'' dedi. ''Uykumuzu garsonlardan mı soracağız?'' Adam bu söz üzerine toparlandı. ''Yok abla, öyle şey olur mu?'' diye yanıtladı. Müdür merak etti, o yolladı. ''Meryem Hanım'ın bir isteği var mı? Git bir bak.'' dedi. ''Peki peki, bir kahvaltı getir bana. Bir de sıcak çorba getir. Ekmekler kızarmış olsun.'' dedi Meryem. Sertçe kapattı kapıyı. Yatağa dönerken peygamberin gözleriyle kendisini izlediğini gördü. Az önceki sesine hiç mi hiç benzemeyen, alabildiğine yumuşak ve sevecen bir sesle ''Günaydın efendim'' dedin. ''Nasılsın? Azıcık iyice misin?'' Peygamber gözlerini önüne dikti. ''Tuvalete gitmek istiyorum ama gözüm kesmiyor.'' diye yanıtladı. ''Ben seni götürürüm.'' dedi Meryem. Hemen yanına geldi, koltuğunun altından tutarak kalkmasına yardım etti. Sonra kolundan tutarak tuvalete götürdü onu. Peygamber kapıyı kapattı ama birden başı döndü. Düşmemek için duvara yaslanıp bir süre öylece bekledi. Sonra duvara tutuna tutuna gitmesi gereken yere dek ilerledi. Başı hep dönüyordu. Oturarak kadın gibi işemekten başka yol göremedi. Öyle yaptı, uzun uzun işedi. İşerken gözleri ayaklarına takıldı. Çorapları hep ayaklarındaydı. Böyle tümüyle çıplakken çoraplarının ayaklarında olması bir aykırılık, yüz kızartıcı bir durum gibi geldi ona. Her şey tersine dönmüş gibi bir buz soğukluğudur yürüdü çoraplarından bedenine. Titremeye başladı. Eğilip çorapları çıkardı ama hep donuyor, dişleri birbirine vuruyordu. Kalkmak istedi, kalkacak gücü bulamadı. Burada böyle çırılçıplak donup kalacağını, her şeyin bittiğini düşündü. Ama dönmesi uzayınca Meryem içeriye girdi. ''Allah'ım, ne oldu böyle sana?'' diye haykırdı. ''Yüzün kağıt gibi titriyorsun, donmuşsun sen. Hay Allah, pencere açıkmış, donmuşsun böyle çırılçıplak.'' Koltuğunun altına girip yatağa doğru sürükledi onu. Yatırdı. Sonra sabahlığını çıkarmasıyla yanına sokulması bir oldu. Var gücüyle sarıldı beline. Bacaklarını bacaklarına doladı. Yüreğinin vurduğunu duyulan yerini sımsıkı avuçlayarak öylece durdu. Peygamber hiç direnmedi. Titremesi azaldıkça bu yakınlığın bir tür hazza dönüştüğünü algılayarak ürperdi. Her şey açık diye mırıldandı. Doğruydu. Her şey açıktı. Kız da kendisi de çırılçıplaktı. Üstelik Meryem kendisini beklerken sıkıntıdan bütün lambaları açtığı için en azından 300 mumluk ışık yanıyordu odanın içinde. Ama peygamberin kafası öylesine karışıktı ki her şeyin ne olduğunu bile algılayacak durumda değildi. Birden Meryem'den yana çevirdi yüzünü. ''Biz ne yaptık böyle?'' diye sordu. Meryem gülümsedi. ''Biz mi? Karı koca olduk.'' dedi. En ufak yosmalık yoktu sesinde. Bu kez açıklamasının rahatlatıcı, güven verici ve yasal bir açıklama olduğunu düşünüyordu. Peygamber de yanıtın etkisiyle olacak, Meryem'in dokunuşlarını bir kez daha Feride'nin dokunuşlarına benzetti. Sonra da kızdı kendine. Feride'nin bedeniyle satılık bir kadının bedeni arasında herhangi bir yakınlık kurmanın sapkınlıktan başka bir şey olmadığını düşündü. Ama dokunuşlar öyle hoştu ki, Meryem'in kollarından sıyrılmaya çalışmak yerine usuna sığdıramadığı bütün aykırılıklar karşısında başvurduğu açıklamaya başvurdu gene. ''Bu da devrim öncesinin korkunç çelişkilerinden biri işte.'' diye mırıldandı. ''Geçiş evresinin.'' ''Efendim, bir şey mi söyledin?'' ''Diyordum ki devrim öncesinin bu geçiş evresinde.'' Bu sırada kapı vuruldu. Meryem sorusunun yanıtını dinlemeden sabahlığını giyip kapıya koştu. Ellerinde bir tepsiyle döndü. Tepsiyi çok kısa bir süre için komodinin üzerine bıraktıktan sonra yatağın bütün yastıklarını peygamberin arkasına yerleştirerek doğrulttu onu. Kendisi de yatağın ucuna ilişerek bir kase ile bir kaşık aldı eline, gülümsedi. ''Çorbamız geldi, sıcacık.'' dedi. Kaşığı kaseye daldırarak ağzına doğru götürdü. Birkaç kez usulca üfledi. Peygamberin ağzına getirdi. ''Hadi çorbamızı içelim.'' diye ekledi. Peygamber nasıl olsa bir geçiş evresi yaşadığına göre direnmeyi düşünmedi. Uslu bir çocuk gibi açtı ağzını. Belki 50 yıldır ilk kez kahvaltıda çorba içiyordu. Ama çorbadan ağzına yayılan sıcaklığı, Feride'nin ya da Meryem'in dokunuşlarıyla aynı türden bir tat gibi algıladı. Daha sonra uzatılan kaşıklara da uysalca açtı ağzını. Meryem kaşığı ağzına uzatırken sabahlığı aralanıyor, bir göğsü tümüyle ortaya çıkıyordu ama aldırdığı yoktu. Öyle görünüyordu ki çıplaklığa alışkındı. Daha doğrusu çıplaklık dışında bir durum tanımamış gibiydi. Sakalına takılıp kalmış bir şehriye tanesini parmağının ucuyla alıp da kendi ağzına götürünce peygamber için bu sanı bir kesinlik oldu neredeyse. Yeni gelmişti dünyaya. Bu şehriye tanesi de ağzına götürdüğü ilk besindi. Böyle duyuyordu. Böyle bir yaşam süren bir kadının bir devrimcide böyle duygular uyandırabileceğini Marx'ta ya da Nazım'da bile okusa inanmakta güçlük çekerdi. Ama yaşam devrim öncesinin en acılı günlerinde bile beklenmedik güzellikler sunabiliyordu insana. Çorba bir çifte şölen gibi bitti. ''Çok güzel, işte içtik bitirdik.'' dedi Meryem. ''Bir çorba daha getirteyim mi?'' Peygamber ilk kez gülümsedi. ''Hayır, teşekkür ederim.'' dedi. ''Hem de ben gitmeliyim artık.'' Öyle anlaşılıyordu ki bu çorba yalnız şiirli duygular değil, güç ve güven de getirmişti ona. Ama Meryem irkildi. ''Bu durumda nereye gideceksin?'' diye atıldı hemen. ''Hastasın, ateş gibi yanıyorsun.'' ''Gitmek zorundayım.'' dedi peygamber. Elini çok kısa bir süre Meryem'in elinin üstüne koydu. ''Elleriniz yumuşak ve serin, her şeyiniz gibi de güzel ama ben gitmek zorundayım.'' diye ekledi. ''İnsanların gereksinimi var bana.'' Meryem uzun uzun süzdü peygamberi. ''Allah'ım ne güzel adam, hem de bu yaşında, yüzüne nur inmiş, boşuna peygamber olmamış.'' diye geçirdi içinden. Bütün yaşamını onun yanında, onun çorbasını içirmekle, evini süpürmekle, söküğünü dikmekle geçirebileceğini düşündü. Ondan ayrılmak düşüncesi içini ürpertti. Ellerini tuttu, gözlerini gözlerine dikti. ''İnsanların ne gereksinim olacak sana? Dünya öyle bozuldu ki Allah'ın kendisi de gelse doğru yola döndüremez artık onları. Onları şıp diye Allah yoluna getireceğini mi sanıyorsun?'' dedi. Peygamber Allah sözcüğünü sevmezdi ama bu kez hoşuna gitti. ''Evet, bir bakıma öyle.'' diye yanıtladı. ''Bunca zaman Allahsız yaşamışlar. Bir iki gün daha böyle yaşarlarsa ölmezler ya.'' Peygamber içini çekti. ''Zaten yaşamıyorlar ki.'' dedi. ''Daha doğrusu ben buna gerçek yaşam diyemiyorum. Örneğin şu bizim marufun adamları. Dün akşam tanıdığım o insanlar, o şarkıcı çocuk, o kadınlar. Bırak o namussuzları, dinsiz imansızdır hepsi.'' diye atıldı Meryem. ''Onları sen değil Hazreti Muhammed Efendimiz bile hak yoluna getiremez.'' Peygamber anlayışla gülümsedi. ''Hayır, ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum.'' dedi. ''Hiç kuşkusuz devrimci terminolojiden haberleri yok. Sınıf bilinçleri gelişmemiş. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Ama onları suçlamak haksızlık olur. Çünkü egemen sınıflar gerçekleri hep gizledi onlardan. Gene de dün gece düzeylerine inilince, yani somut ve yalın bir devrimci dil kullanılınca gerçekleri bayağı anladıklarını gördüm.'' Meryem pek bir şey anlamadı bu sözlerden ama bunu belli etmemeye çalıştı. ''O insanlar seni anlarlarsa şaşarım doğrusu.'' dedi. ''Hayır, bunda şaşılacak bir şey yok.'' diye yanıtladı peygamber. Gene anlayışla gülümsedi. ''Devrim, nasıl söylesem size, devrim bir güneş gibidir. Evet, doğru söylüyorum. Adının güneş olduğunu bilmediğimiz bir güneştir. Onu parmağınızla gösterir, ağzınızla da işte bu gördüğünüz ışık güneştir derseniz sizi anlarlar. Ya öyle mi? Bugüne dek kimse bize söylememişti derler. Ancak önemli belirtmek gerekir ki devrim insanlık tarihinin henüz doğmamış olan güneşidir. Sen öyle dediğine göre öyledir dedi Meryem. Öyle güzel anlatıyorsun ki Maruf Bey'den bile güzel anlatıyorsun. Maruf Bey de güzel konuşur değil mi? Peygamber bu ikincil gözlem üzerinde durmadı. Adına proletarya diktatörlüğü dediğimiz kısa geçiş dönemi başladığı zaman güneş doğmuş olacaktır diye sürdürdü. Yani insanlar öbür dünyalarını kurtarmış olacaklar öyle mi? Peygamber irkildi, sert bir sesle, öbür dünya diye bir şey yoktur dedi. Yok diyorsan yoktur, en iyi sen bilirsin bu işleri diye yanıtladı Meryem. Başını önüne eğdi ama benim düşüncemi soracak olursan imansızları Allah yoluna getirmek çok zaman ister. Diyeceğim senin bir iki günlük gecikmenden hiçbir şey çıkmaz. Evet orası öyle diye doğruladı peygamber. Hatta kenter, bürokrat, kapitalist üçlüsünün gelişmeyi var gücüyle engellemeye çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle tek yol Nazım'ın yolu diyorum ben. Nazım mı dedin? Hangi Nazım? Bir bakıma her ikisi de. Nasıl her ikisi? Nazım'la devrim mi? Peygamber yüzünü buruşturdu. Siz de her şeyi karıştırıyorsunuz diye söylendi. Peki sustum diye atıldı Meryem. Evet tek yol Nazım'ın yolu diyordun. Bırakalım. Bu konu size göre fazla karışık dedi peygamber. Ama Meryem'in hüzünle boynunu büktüğünü görünce yukarıdan aldığına üzüldü. Siz kahvaltı etmediniz mi diye sordu. Unuttum gitti dedi Meryem. Öyle tatlı konuşuyordun ki kitap gibi. Peygamber bu sözler karşısında duygulandı. Ona haksızlık ettiğini düşündü. Böyle bir kızın devrimci düşünceleri anlamaması doğaldı. Ancak devrimci düşünceleri anlamaması hiçbir şeyden anlamadığı anlamına gelmezdi. Birden ona yaşamını anlatmak geldi içinden. Başını dizlerine koyup anasını, babasını, Feride'yi, Fehmi'yi, Zarife'yi, öteki Feride'yi, Nazım'ı, kısacası ta başından başlayarak bütün yaşamını anlatmak geldi. Hadi dese hemen başlardı. Ne var ki şimdi Meryem ilk ekmeğini, ilk tereyağını sürmekteydi. Peygamber bir süre izledi onu, kızının küçüklüğünü anımsadı. Gene duygulandı. Sonra Meryem giyinmeye başlayınca gene küçük bir kız çocuğunu izler gibi izledi. Ama Meryem'in giyinmesi kendi çıplaklığını anımsattı ona. Saat kaç diye sordu. Meryem bileğinde bir oyuncak gibi duran saate baktı. Sonra ediminin sonucunu düşünmeden tam 2:30 dedi. Peygamber yorganı üstünden atarak yataktan indi birdenbire. Eli içgüdüyle önüne gitti. ''Kızım biraz dışarıya çıkar mısınız?'' dedi. ''Üstümü giyeceğim.'' ''İyi ya giy'' dedi Meryem. ''Giyinmek ayıp değil ki. Ben sana yardım edeyim. Pijaman çantanda mıydı?'' ''Ne pijaması? Ben dışarı çıkacağım.'' ''Dışarı mı? Bu kış gününde bu saatte ne yapacaksın ki dışarıda?'' ''Devrimin saati yoktur.'' dedi peygamber. ''Lütfen azıcık çıkın da giyineyim.'' ''Seni bırakacak olursam Maruf Bey beni öldürür. Hayır, olmaz. Dünyada bırakmam.'' dedi Meryem. Bütün çekiciliğini takınarak onu durdurmak istedi. ''Ama ille de giyineceğim diyorsan bırak. Yardım edeyim. Günahsa günahı bana, nasıl olsa olan oldu.'' Peygamber böyle dikilip durmaktan sıkılmaya başlamıştı. Ayrıca bu tutucu kızdan daha tutucu görünmek de istemiyordu. Meryem'in uzattığı donu, atleti, gömleği, çorabı, pantolonu ağır ağır giydi. İncecik kravatını takıp turuncu çizgili ceketini sırtına geçirdi. Meryem çok şık, çok da yakışıklı olduğunu belirtti. ''Ama yüzün sapsarı, bu durumda sokağa çıkamazsın.'' diye ekledi. ''En iyisi azıcık daha bekle de patron gelsin. İlle de gitmen gerekiyorsa o seni istediğin yere götürür.'' ''Olmaz, çok geciktim.'' dedi peygamber. Lenin kasketini ve yağmurluğunu da giyip çantasını omzuna astı. Elini uzattı. ''Hadi, Allah'a ısmarladık. Daha güzel günlerde gene görüşmek üzere.'' Meryem elini tutup dudaklarına, sonra alnına götürdü ama bırakmadı. Gözlerini gözlerine dikti. ''Gitme, kal. Ne olur azıcık daha kal.'' diye yalvardı. Kalamam diye mırıldandı peygamber. Ama bu sırada kapı aralığında avcuna sıkıştırılan bildiri geldi eline. Hiçbir şey söylemeden pencerenin önünde bir koltuğa oturup iki kez üst üste okudu. Gene kesin bir şey çıkaramadı. Ancak üç ayrı yerde kırsal savaştan söz edilmesini oldukça anlamlı buldu. Bildiriyi önündeki sehpanın üzerine bırakıp kalktı. Kapıya doğru yürüdü. ''Gitme, ne olur gitme.'' diye yalvardı Meryem. Peygamber daha şimdiden bacaklarının titrediğini duyuyordu. Gene de direndi. ''Gitmek zorundayım.'' dedi. Meryem beline sarıldı. Yüzünü göğsüne bastırdı o zaman. Öyleyse ben de seninle geleyim diye yalvardı. Sana bakarım çünkü hastasın. İzin ver de hiç değilse birkaç gün yanında kalayım. Hayır olmaz, bu iş kadın işi değil diye yanıtladı peygamber. Meryem'in kollarından sıyrıldı. Aynı anda gözleri karardı, düşecek gibi oldu. Bunun üzerine bir an duraladı. Meryem'in sözünü dinlemenin daha iyi olup olmadığını düşündü. Ama insanlara, özellikle de Nazım'a karşı sorumluydu. Hadi hoşça kal dedi. Kapıyı açtı, bir eli duvarda, bir eli çantasının askısında, titrek adımlarla merdivene doğru yürüdü. Meryem üzgün üzgün arkasından baktı. Yazık, çok yazık diye söyledi. Sokakta 10 adım bile gitmeden karların üstüne yığılıp kalacaktı belki. Ama koskoca peygamberi zorla alıkoyamazdı ki. 22. ayrımın sonu, sayfa 252.